Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Bora Ateşyakan. Sayın dinleyicilerimiz, yine birbirinden değerli konuklarıyla Müzikte iz Bırakanlar'da sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün dediğim gibi birbirinden değerli konuklarımız var. O konuklarımızı Boracığım sen yine sunarsan çok mutlu olacağım.
Çok değerli iki usta müzisyen ve eğitimciyi bugün konuk olarak alıyoruz. Sayın Ekrem Öztan, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sayın Ahmet Kanneci birazdan aramıza katılacak.
Evet.
Bu trafiğin yoğunluğundan zannediyorum şu anda gelemedi. Katılınca beraber hatta canlı müziklerini de dinleyeceğiz.
Ne kadar güzel.
Ekrem Hocam'la.
Bugün canlı canlı müziklerimiz de süper olacaktır. Eminim bu iki virtüözden dinleyeceğiz.
Evet.
Evet, Ahmet Kanneci'den biraz bahsedelim isterseniz.
Evet.
Ahmet Kanneci, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Gitar Ana Sanat Dalı Başkanı şu anda kendisi ve gitar virtüözü. Ekrem Öztan'dan da bahsetmek istiyorum. Ekrem Öztan da Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Ana Sanat Dalı Başkanı. Aynı zamanda hocalarımız ikisi,
evet,
de.
Klarnet sanatçısı.
Ekrem Hocam, Ahmet Hoca ile birlikte ilk buluşmanız nasıl oldu? Bize onu bir anlatır mısınız?
Şöyle söyleyeyim, biz zaten aynı okulda tanışıyorduk. Bir gün Ahmet Hoca'nın, rahmetli hocasının anma gecesiyle ilgili konuşuyorduk. Ne yapabiliriz, ne olabilir falan diye. Dedim Ahmetciğim, benim de bir katkım olabilir belki bu gece için. Ya birlikte bir düet yapalım dedi. Hı hı. Birkaç nota bulduk. O geceyi öyle geçirdik. Ondan sonra dedik ya çok güzel oluyor. Biz birlikte devam edelim. Yaklaşık işte 20 yıla yakındır birlikte çalışıyoruz. Gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında birçok konserler yaptık. Ülkemizde başta üniversitelerimiz olmak üzere çok çok salonlarda çaldık. Bir sürü izleyicimize ulaştık. Yurt dışında da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye gayret ettik. Çin'den efendim İngiltere'ye kadar Avrupa'nın birçok yerinde, Orta Doğu'nun birkaç ülkesinde konserler yaptık. Hala da sürüyor bu çabamız.
Ne kadar güzel.
Peki başka örneği var mı hocam, hiç bildiğiniz gitar, klarnet ikilisi?
Bir tane örneği var galiba. İki tane Macar genç duymuştum. O da yeni galiba. Bu son birkaç yıldır. Hı hı. Belki de bizi mi duydular acaba?
Evet, sizin birlikteliğiniz, ansambulunuz da müthiş bu arada. Tabii,
yani, teşekkürler.
Gerçekten.
Parçalarınızı nasıl seçtiniz? Onlar çok müthiş parçalar. Dinlemesi çok keyif verici, veren parçalar. Bu parçaları nasıl seçtiniz?
Şöyle söyleyeyim, bizim amaçladığımız mümkün olduğunca fazla insana, fazla kitleye ulaşabilmek. Bunun için de yelpazeyi geniş tutmak istiyoruz. Fakat orijinal olarak gitar ve klarnet için yazılmış eser yok.
Hı hı.
Çaldığımız şeylerin tamamına yakını hep uyarlama. Birçoğunu Ahmetciğim yaptı kendi gayretleriyle. Birçoğu anonim zaten. Anadolu'muzun güzel seslerinden, güzel türkülerinden
var.
Güney Amerika'dan uzak doğuya kadar birçok ülkenin eserini, birçok ülkenin parçasını insanlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Aklıma gelmişken çok ilginç bir anımız var. Urfa'da, Halfeti'de GAP idaresinin bir etkinliğine katılmıştık. Bir evin büyük bir avlusunda konser yaptık. Ben önce korktum, çekindim. Acaba bir saat boyunca bu insanları nasıl bu konsere adapte edebiliriz, konsantre edebiliriz diye. Fakat konser başladıktan sonra yanıldığımı anladım. Çünkü o insanlara biz Arjantin'den de çaldık, ülkemizden de çaldık.
Belki ilk defa gitar,
evet,
ve klarnet,
evet,
dinliyorlar.
Azerbaycan'dan da çaldık, ne bileyim işte Alman müziği de çaldık. Hepsini çok ilgiyle izledi insanlar ve onlara bir sürpriz yaptık. Konserin sonunu da Urfa türküsüyle bitirdik, Urfa'nın etrafıyla. Çok hüzünlendiler, birlikte söylediler, bize eşlik ettiler. Buradan şöyle bir sonuç çıkarmıştım. İnsanlara nasıl sunduğunuz çok önemli. Kesinlikle. Yaptığınız işi. O yüzden misyonumuzun doğru olduğunu düşündüm. Demin de söylediğim gibi biz baştan kadar çok insana ulaşabilirsek bizim için o çok önemliydi. Misyonumuzu öyle belirlemiştik. Yelpazemizi de öyle ayarladık, program yelpazemizi. O konser bizim için çok önemli bir kanıttı aslında. Hı. Amacımıza ulaşmamız adına. Birçok televizyon kanalında da konserler yapıyoruz, röportajlar veriyoruz ve buralardan üniversitelerimize başta, üniversite rektörlerimize duyurular yapıyoruz. Bizi davet edin. Biz malum Hacettepe Üniversitesi'nde Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisiyiz, ikimiz de Ahmet'le. Eğer üniversitelerimiz bizim üniversitemize yazı yazarsa, bizi davet ederlerse biz onlara ulaşabiliriz. Anadolu'nun bütün üniversitelerine gidebiliriz. Oradaki kardeşlerimize ulaşabiliriz. Buradan tekrar bu vesileyle de tekrar söyleyeyim. Bizi dinleyen rektörlerimiz lütfedip bizim rektörlüğümüze yazılar yazar, bizi davet ederlerse biz oradaki kardeşlerimize, öğrenci arkadaşlarımıza zevkle ulaşırız. Onlara müziklerimizi onlarla paylaşırız.
Evet, siz bir ne güzel klarnet virtüözüsünüz, ustasınız. Bu enstrümanla tanışmanız nasıl oldu? Yani Wagner diyor ki müziğin ruhunu diyor aşktan başka hiçbir şeyle anlatamam diyor. Yani sizin de aşkınız klarnetiniz. Dolayısıyla o aşkı klarnette nasıl keşfettiniz? İlk karşılaşmanız nasıl oldu? O kıvılcım nasıl? Ben bu aleti, enstrümanı çalacağım kıvılcımı. O aşkı nasıl başladı? Bize anlatır mısınız acaba?
Doğrusu beni keşfettiler galiba. Ben klarneti keşfetmedim, beni keşfettiler. Şöyle ki, ilkokula başladığımda rahmetli annem bana bir tane mandolin almıştı. Biz mandolin kuşağı yetiştik. Daha sonra blok flüt oldu galiba okullarda. İki yıl mandolin çalıştım. Sonra müzik öğretmenim dedi ki, daha doğrusu anneme söylemiş ki, işte çok yetenekli olduğumu söylemiş. Mandolin artık yeterli değil, keman öneriyorum demiş, kemana başlatalım demiş. İlkokul 3. sınıfta kemana başladım.
Ne güzel.
3 yıl keman çaldım, 3. sınıf, 4. sınıf, 5. sınıf. Ne yalan söyleyeyim, kemanı çok sevemedim.
Başlangıcı da zor belki de bir enstrümandır değil
belki
mi?
Belki de o söylediğiniz şey, yani o aşkı hissedemedim içimde belki de. Ama çocuk ruhu zaten, yani çok fazla birçok şeyi ayırt edemiyorsunuz o yaşlarda. Müzik öğretmenim sonra ısrar etmiş ki, anneme söylemiş, büyük Atatürk'ün sözünü hatırlatmış. Herkes her şeyi yapabilir ama hani sanatçı olamaz, mealen söylüyorum tabii ki. Lütfen oğlunuzu konservatuvara gönderelim diye. Annem de çok düşünmüş tabii. Şimdi o zaman Anadolu'nun bir ilindeydik, Niğde'de oturuyorduk. Bizimkilerin görevi dolayısıyla benden ayrı kalmak var tabii şimdi. Ankara'ya gelecek, yatılı okul, konservatuvar, o tür duygular da var. Ama benim geleceğimle ilgili yeteneğimin heba olması düşüncesi de var. Sonunda akılcı bir karar vermiş beni konservatuvara sokmak için. Müzik öğretmenim aylarca beni çalıştırdı. Konservatuvar sınavlarını kazandım. Kemanımla gelmiştim sınavlara. Sınavda işte kulak sınavı yapıldıktan sonra herhalde keman çaldırırlar biraz diye düşünmüştüm ama hiç çaldırmadılar. Rahmetli hocam geldi, fiziksel muayenemi yaptı. İşte dudağım, dişim, parmaklarım bir enstrümana uyuyor mu diye. Ama ben bilmiyordum tabii ne hocası olduğunu, hangi enstrüman hocası olduğunu. Sonra çıkabilirsin dediler. Çıktım. Bir süre bekledikten sonra listede adımın karşısında klarnete seçildiğimi gördüm ve çok üzülmüştüm. Çok fena ağlamıştım. 2 gün ağladım. Ben klarnet çalmayacağım falan diye bunları hatırlıyorum. Çok uzun yıllar oldu tabii. Ama şimdi hocası bile oldum. İşte 32 yıldır da hocalığını yapıyorum.
Birçok öğrenci yetiştirdiniz. Evet. Yetiştiriyorsunuz.
Ama sonra çok sevdim. Çalgımı hakikaten çok sevdim. Hatta şimdi düşünüyorum. Biraz şövenist oluyor ama klarnet ve diğerleri falan diyorum.
Hocam yani gerçekten ben bir piyanist olarak size çok özeniyorum. Şöyle ki yani... Piyanoda sese bastığınız zaman klavyeden yani tuştan tokmağı kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Siz direkt kendi nefesinizi üfleyerek sesi oluşturuyorsunuz klarnet çalarken. Yani bu çok doğal bir şey. Ve bunu yaparken de yani özellikle Ekrem Özcan'ın çalışını birazdan dinleyeceksiniz sayın dinleyiciler zaten. O kadar müzikalitesi güzel, o kadar içten ve doğal çalar ki ve ton dersiniz değil mi siz? Tonu bir klarnetçinin. Yani tonu muhteşemdir gerçekten de. Sayın Ahmet Kenneci'nin de
keza öyle. Birazdan aramıza katılacak o da. Yani bu müzikaliteyi siz çocukluğunuzdan beri içinizde olan bir şey gibi mi algılıyorsunuz? Yoksa hani çalışarak mı elde ettiniz? Yani çünkü çalışınızda o kadar doğallık ve yani bize geçen bir şey var ki, bunu nasıl açıklarsınız siz kendinizce?
Ben şöyle düşünüyorum. Yani çalışarak müzikalitenin elde edeceğini çok fazla düşünmüyorum. Kısmen belki olabilir.
Evet.
Yaşam deneyimi, yaşanmışlıklar, doğuştan getirdiğimiz şeyler, bütün bunların katkısı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca klarnet çok farklı bir enstrüman. Ben demin bir şey söyledim. Klarnet ve diğerleri diyorum dedim. Bunu bir yere dayamak istiyorum. İki nedeni var bunun. Bir tanesi klarnetin dünya müziklerin içerisinde kullanımı. Çok geniş bir yelpazede kullanılıyor. Doğudan batıya bütün müziklerde hemen hemen klarneti görebiliyoruz. Yakışıyor evet. Da. Denemeler yapılıyor, yakışıyor da. Her müziğe yakışıyor. İkincisi, insan duygularının, o karmaşık ve yoğun duyguların dışa vurumunu gerçekleştirebilecek
tek enstrüman
yani, diyebilirim.
Beş yani, piyano nüansa kadar düşebilen aynen. Ve yani aynen. Çok geniş bir ses kapasitesine sahip evet. Bir enstrüman.
Çok geniş bir ruh kapasitesine, duygu kapasitesine sahip. İkinci bir enstrüman düşünemiyorum. Bu kadar insan duygularının yoğunluğunu geniş yelpazede duyurabilecek ikinci bir enstrüman yok diye düşünüyorum. Ya bu kadar yıllık deneyimin sonucunda. Dolayısıyla yani kızgınlık, efendim hüzün, iki karşıt duyguyu söyledim. Bunun arasını da onlarca farklı duygu var. Bütün bunları klarnetle çok rahat verebiliyorsunuz. Diğer enstrümanlarla bu kadar rahat değilsiniz, bu kadar sahip değilsiniz diye düşünüyorum. Bu esnekliğe sahip olmadığını düşünüyorum. Bir de insan sesine çok yakın bir enstrüman.
Çok yakın.
İnsanın vücuduna çok yakın. Zaten bütün vücudumuzu kullanıyoruz. Demin kesinlikle. Söylediğiniz gibi siz sadece parmaklarınızın ucunu ile bir şeyleri hissettirmeye çalışıyorsunuz. Demin de söylediğim gibi. Ama biz öyle değil. Bütün vücudumuzun iç organlarımızdan başlayarak klarnetle bütünleşiyoruz. Eğitimimizde de aslında bu var. Eğitimimizde benim hedeflediğim, böyle olmasını düşündüğüm yaklaşık 12 yıllık bir konservatuvar eğitim var. Malum ilkokul 4. Evet. sınıftan sonra alıyoruz. O 12 yıl içerisinde hep çocuklarıma da onu söylüyorum, genç arkadaşlarıma da onu söylüyorum. Bizim amacımız bu enstrümanı vücutla bütünleştirmek, adeta bir organ, bir uzuv haline
gibi
getirmek.
Lazım, değil mi?
Aslında nihai hedefimiz bu olmalı diye düşünüyorum. Vücutluğumuzla insanla bütünleşen diğer enstrümanlardan farklı olarak klarnetin çok daha avantajlı olduğunu düşünüyorum bu açıdan.
Evet.
O yüzden hani duyguları çok iyi yansıttığını söylediniz.
Evet.
İnsanın içindeki o fırtınalı duygular. Ben bir oyuncu olarak söyleyebilirim ki devlet tiyatrosundaki Türk oyunlarında özellikle çok tercih edilen bir enstrüman klarnet. Siz de devlet tiyatrolarındaki oyunlarda çaldınız bildiğim kadarıyla. Değil mi? Tercih edildiğini siz de onaylıyorsunuz herhalde.
Kesinlikle.
Ne kadar zaman çaldınız ve oyunda çalmak nasıl bir duygu klarnetle birlikte?
Lise çağlarındaydım sanıyorum. Konservatuvarda lise çağlarındaydım. Burada adını anmak istiyorum. Birçok şey borçlu olduğum sevgili hocamız Turgay Erdener.
Evet.
Devlet tiyatrolarının çok güzel oyunlarına çok güzel müzikler yapmıştır. O yıllardan beri hala da yapmakta. İlk tiyatroyla tanıştıran, tiyatro müziğiyle beni tanıştıran Turgay hocamızdır. Herhalde 14 ya da 15 yaşındaydım. Ve ondan sonra 20 yıl boyunca müzikallerde, müzikli oyunlarda sürekli çaldım.
Birçok başarılı yönetmenle çalışmışsınız.
Evet, birçok çok ismini şu anda sayamayacağım bir sürü yönetmen. Yücel hocamız, Yücel Ertan hocamız olmak üzere başta. Rüştü Asyalı olmak evet. üzere. Şu anda isimleri aklıma gelmediği için beni affetsinler ama bir sürü dostlarla, bir sürü büyük oyuncuyla çalıştım. Ve bana çok şey kazandırdığını düşünüyorum. Ve her çalıcının da bu yoldan geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim talebelerimin tamamına yakını devlet tiyatrolarında, müzikallerde, müzikli oyunlarda görev almışlardır. Daha küçük yaşlarda ben onları bu yola sevk ediyorum. Çok büyük kazanımları olduğunu düşünüyorum. Başta bir çalıcının esneklik kazanması. İkincisi kesinlikle. Oradaki işin mutfağında oluyoruz malum. Prova süreci çok uzun olur. Seçin Hanım çok daha iyi bilir. Boracım da çalmıştır
ben
yıllarca.
Ben de tabii biraz önce siz söylerken ben de Yücel Hocam'la
Yücel Erten'le birlikte yıllarca Aziznami'de yine Turgay Hocam'ın müzikleri, Turgay Erdener'in müziklerini çaldım.
Bu arada küçücük bir şey daha söylemek istiyorum. Ahmet Kanneci de ilk müzik armoni bilgilerini hocası Turgay Erdener'den almış. Evet. Onu da burada söylemek istedim.
Evet, bu tabii ki her gün aynı oyunda çalmak, aynı müzikleri çalmak, her gün 600 kişinin önünde çalmak dediğiniz gibi gerçekten büyük bir esneklik kazandırıyor müzisyene. O sahne korkunuzu atıyorsunuz belki küçük yaşlarda başlayınca, özellikle öğrenciyken ben de başlamıştım. Çok doğru bir şey, çok doğru bir vurgu ve öğrencilerinizi böyle yönlendirmeniz de çok önemli bence.
Kesinlikle benim bütün öğrencilerim dediğim gibi tamamına yakını bu yoldan geçmiştir. Halihazırda mezunlarımdan ve şu andaki talebelerimden devlet tiyatrolarında, özel tiyatrolarda görev alan arkadaşlarım var, çocuklarım var. Ben de gözlüyorum. Kendim kazandığım şeyleri onlarla beraber tekrar yaşıyorum aslında. Onlar neler kazanıyorlar? Her gün bizim sehpanın başı dediğimiz odamızda klarnet dersi yaparken oraya neler kazandırıyor? Oraya neler ekliyor? Onları aslında gün be gün ben de görüyorum bunları. Evet. Ve çok doğru bir yolda sevk ettiğimi, kendim de çok doğru yoldan geldiğimi düşünüyorum. Demin söylediğiniz bir şey vardı. Bu ruhu nasıl veriyorsunuz? İşte yorum dediğiniz. Bütün bu kazanımlarla aslında.
Tabii değil mi?
Yani bütün bu kazanımlarla. Yani salt odaya kapanıp sehpanın başında klarinet çalışmakla kazanılmadığını düşünüyorum. Yaşanmışlıklar çok önemli. Gerek müziksel anlamdaki yaşanmışlıklar, gerek sosyal anlamdaki yaşanmışlıklar, kazanımları üflüyoruz aslında.
Evet, yani müziğinizde onları hayata anlatıyorsunuz. Yoksa ne anlatacak değil mi insanın birikimi olmazsa? Sadece notalar belki mekanik bir şekilde çalınır. Biz sadece nota çalıyor deriz bazen mesela bazı müzisyenlere.
Siz notaların içine hayatı da üflüyorsunuz bence. O nefesinizle, klarnetle buluşuyor ve bu aşk Wagner'in de dediği gibi orada meydana geliyor bence. Evet. Böylesine güzel sohbetten sonra isterseniz bu aşkı seyircilerimize de dinletmek istiyoruz bizler.
Artık biraz müzik dinleyelim.
Müzik dinleyelim
mi?
Evet. Çok konuştuk. Bu iki ustamızı, virtüözümüzü dinlemek istiyoruz.
Evet.
Ahmet Bey de sanırım şu anda geldiler. Ne kadar güzel zamanlaması da çok güzel oldu. Çok hoş oldu. Hoş geldiniz Ahmet Bey.
Hoş bulduk. Ben biraz geciktim. Yolda bir kaza olmuş. Trafik sıkışıktı o yüzden.
Önemli değil, sizin buraya gelmeniz bize.
Geldiniz sonunda.
Evet, şeref verdi.
Estağfurullah. Çok onur bize ait. Ne demek?
Biz dinleyicilerimize biraz sizden bahsettik. Sizin virtüözlüğünüzden, ustalığınızdan, hocalığınızdan bahsettik. Dinleyicilerimiz biraz sizi tanıdılar ama müziğinizi de duymak isterler.
Evet, sizi böyle apar topar hemen sahneye alsak acaba bize bir şey çalar mısınız hocam?
Tabii sonra ki çalarım. Çalarım ama şimdi bu programın değişik bir yanı var benim için. Birçok programa katıldım ama ilk kez sanatçılar benimle röportaj yapıyorlar. Herhalde birbirimizi daha iyi anlarız diye düşünüyorum.
Evet.
Yanılmıyor muyum?
Yani çok teşekkür ederim.
Çok enteresan bir şey. Sizler gibi değerli sanatçılar tabii sanatın önemini kavramış insanların sorduğu sorular da ona göre daha anlamlı oluyor galiba.
Çok teşekkür ediyoruz. Biz de bu duyguyu yaşıyoruz aslında bu ikinci programımız.
Öyle mi?
Ve bu duyguyu gerçekten yaşıyoruz. Müzik çünkü sanat çok önemli.
Evet.
Atatürk'ün de dediği gibi. Ve sizleri burada konuk etmek bizim için bir gerçekten onur.
Teşekkür ederim.
Teşekkür ediyoruz tekrar stüdyomuza geldiğiniz için.
Ben teşekkür ediyorum.
Ellerinize, gönlünüze sağlık, nefesinize sağlık. Çok teşekkürler. Çok güzel bir performanstı. Dinleyicilerimiz için de anons edebilir misiniz hocam ne çaldığınızı?
Önce bir Azeri Türkü'nün klarnet gitar için düzenlemesini çaldık.
Siz mi yapmıştınız bu arada düzenlemeyi?
İşte birlikte yapıyoruz yani. Yani şimdi burada önemli bir konu var. Bu halkın kültüründen çıkan müziklere bazen insanlar saygısızca yaklaşıyorlar. Yani böyle diskoteklerde falan insanlar böyle dans da diyemeyeceğim ama neyse işte dans etsin diye belirli kalıplara falan sokuyorlar. Bu çok ciddi bir tehlikedir. Kültürle oyun oynanmaz.
Evet.
Yani bunlara saygı duymak lazım. Onun için şimdi biz bunu yaparken buna dikkat ettik. Dikkat ederseniz sevgili Ekrem de ona çok güzel böyle Azeri şeyler
evet.
katarak çalıyor. Bu çok önemli. Halk müziği çalarken halkın kültürüne, geçmişine saygı duymak lazım. Evet.
Onlarla fazla oynayıp başka bir yere kaydırmamak gerekiyor o müzikleri, bizden
tabii
olan
yani şimdi
motifleri.
Bu bir Çin işkencesi vardır hani su damlatırlar şıp, şıp, şıp, şıp diye. Yani o şıp ünitlerini mesela tıs taka tıs taka tıs taka tıs taka yaparsanız gene işkence oluyor. Yani en azından bana işkence gibi geliyor böyle.
Kontrast kalmıyor değil mi müzikte yani ve de.
Yani müzik
başka bir şey oluyor yani.
Müzik olmuyor açıkçası. Bence müzikten daha işkenceye yakın bir şey oluyor yani. Ona dikkat etmek gerekir. Ondan sonra tabii sıkıntılar başlıyor. O yeni sıkıntılar doğuruyor falan yani bu fazla detaya evet. girmeyelim ama yani bu bir sanat sohbeti ama başka yerlere gidebiliyor tabii.
Evet. Siz yurt dışına gittiğinizde bizden müzikleri çaldığınızda özellikle yabancı dinleyiciler nasıl tepki veriyorlar? Yani gözlemlerinizi çünkü birçok ülkede çaldınız. Biraz siz gelmeden önce bahsetmiştik. Ekrem Bey de söyledi.
Bir de birçok konser salonunda çaldınız yani çok ünlü ve
çaldık evet.
Önemli konser salonlarında çaldınız.
Şimdi bu ben aslında klarineti pek sevmem. Ama Ekrem çalınca bir başka türlü oluyor. Yani o hakikaten çok samimi bir çalış tarzı var.
Evet.
Ve bu hemen dinleyicilerin dikkatini çekiyor. Bir de Türk müziğini Ekrem o kadar güzel ifade ediyor ki
evet.
Hemen büyüleniveriyorlar. Fransa'da bir şey yaptırdık, istatistik dinleyicilere
evet.
şey dağıtıldı, kağıtlar dağıtıldı, anket kağıtları. İsimlerini yazmadan isteyenler doldurdu. Biliyor musunuz Türk müziğinden hoşlandınız mı ya? %100 şey çıktı.
Ne gurur verici.
Beğendik.
Ne kadar evet. güzel.
Müzik
kadar
doğru güzel. İcra edilirse güzellik aranabilir. Doğru olmazsa evet. Sıkıntılar çıkar yani.
Burada samimiyet çok önemli değil mi hocam?
Evet,
yani
evet.
Bestede de öyle bence. Yani bir kere siz yaptığınız işe gerçekten inanacaksınız. Siz inanmazsanız seyirciye zaten geçiremiyorsunuz ya da yorumcuya da geçiremiyorsunuz bence onu. Yani bir
doğru.
besteci olarak da. Yani burada samimiyet ve derinlik. Sizce yani bir müzik eserinde derinliği sağlayan şey nedir? Yani bir bestede ya da bir yorumda da olabilir bu. Yani
şimdi,
mesela biraz önce bahsettiniz hani o müzik değildir diye. Yani
şimdi
teknik olarak çok zor olması mı mesela ya da
şimdi ben müzikte tekniğe inanmayan bir insanım. Şimdi bir düşünün bir konsere gittiniz mükemmel teknikli bir insan kötü müzik çaldı. Bir başka konsere gittiniz tekniği iyi olmayan birisi mükemmel konser çaldı. Yani tekniği iyi olup çalamayanla tekniği kötü olup çalan arasında ne fark var? Müzik farkı var. Zaten biz ne arıyoruz? Müzik. O zaman teknik ikinci planda kalıyor.
Ama hocam şöyle değil midir? Yani burada çok özür dilerim lafınızı kestim ama. Yani benim teknikten anladığım mesela İlle de hani çabukluk, acilite değil ama bir pianissimo tuşeyi ya da işte sizin gitarınızdaki o tınıyı kontrol edebilmeniz de bir tekniktir.
İşte,
o frazı yapabilmeniz de bir teknik değil midir aslında?
Yani müziğin,
kontrol yani aslında.
Ona teknik diyorsanız tekniktir ama sonuç olarak müziktir bence diye
tabii,
düşünüyorum.
Elbet.
Yani bunlara karar verme süreci var.
Aha.
Bence bir sanat eserini ele alırken sadece müzik değil. Önce tempo ritme bakmak gerekir. Sonra detaylarla ilgilenmek gerekir. Ondan sonra bütünlüğüne bakmak gerekir. En sonunda da bir üslup sahibi olması gerekir. Yani bu dört aşama çok önemlidir. Tempo hangi tempoda alırsan olmuyor yani. Anlatabiliyor muyum? Mesela bir de bu lento ile largo var. Birisine 40 derler, birisine 42 metronomda mesela. Ben 40 ile 42 ayıracak müzisyen pek tanımıyorum doğrusu.
Zaten o metronomlar yani verilir ama.
Ama orada başka bir şey var.
Evet.
Yani birisi sıkıntılı yavaşlıkta, öbürü ferah yavaşlıkta. İkisi ayrı şeydir.
Evet.
Yani bazı ipuçları verilmiştir yani parçanın üzerinde. Mesela bizde neşeli dendi mi felaket süratli çalınıyor. Halbuki neşeli telaşlı demek değildir. Yani böyle keyifle. Neyse derinlik işte dediğiniz gibi şeye benzer. Yani bir mürekkeple çizilmiş resim vardır. Bir de yağlı boyayla yapılmış resim vardır. Tabii yağlı boyayla yapılan resimde o başka boyutlar daha ortaya çıkar. Halbuki çini mürekkepten olduğu gibi işte siyah beyaz kalıyor veya ne rengin üzerine yaptıysan. Bu derinlikleri sağlayacak müzikte de bazı kademeler vardır. Bazıları önde olur, bazıları biraz geride olur. Bazıları kendini hissettirmez. Ancak onu çalmadığın zaman yokluğu hissedilir.
Evet.
Bütün bunları bu nüans diyoruz biz müzikte. Veya dinamik, bunları çok doğru bir şekilde koymak lazım. Ayrıca müziğin bir başka önemli konusu da bağlar ve rubatolardır. Bunlar bazı yerlerde nefes almak gerekir. Gerçi ona işte romantik yorumcu diyorlar ama öbür türlü de pek keyif vermiyor doğrusu. Aslında en mükemmel yani her şeyle mükemmel çalan ne? Kompüter. Yazarsınız notayı ve rezil bir sonuca ulaşıyorsunuz.
Ruhsuz burada bir şey çıkıyor değil mi ortaya?
Evet, benim buradan vardığım sonuç şu. Müzik nasıl çalınmalı? Binlerce doğru cevabı var. Nasıl çalınmamalı? Tam yazdığı gibi çalınmamalı. Çalarsanız işte o kompüterde bize evet, tat vermeyen.
Onun için Ahmet Kanneci aynı eseri çaldığında atıyorum siz Bach çaldınız diyelim. Bach Ahmet Kanneci oluyor. Ya da işte Ekrem Özten bir eseri çaldığında Brahms Ekrem Özten oluyor. Ben hep öyle bakıyorum eserlere. Yani siz de aslında o besteciyle bütünleşerek başka bir şey yaratıyorsunuz. Ortaya koyuyorsunuz. Hak verir misiniz bilmiyorum bana bu konuda.
Vallahi bu iltifatlara önce teşekkür etmem gerekir. Bizim amacımız bu. Hakikaten icracı mutlaka o eseri biraz süslemek ister. Yazıldığı gibi çalınınca biraz önce söylediğim üzere biraz sevimsiz oluyor. Ama çatılışını, genel karakterini vermek istediği imajları tabii müzisyenler anlıyor, icracılar. Ondan sonra onu güzelleştirmek var. Bazıları da yani çirkinleştiriyorlar.
Evet, fazla sulandırılıyor değil mi bazen de müzik yapacağız derken?
Evet.
Yani
evet,
o aynen, da gerçekten katlanılmaz bir şey hale gelebiliyor
yani
bazen.
Mesela
yorumlarda
bu iddialı bir şey olacak ama mesela Bach Chaconne var.
Evet.
Onu Busoni
evet,
yeniden işte kendine göre yazmış. Bach'la alakası kalmamış bence. Yani evet,
sadece aslında orijinali keman içindir onun.
Evet.
Busoni piyanoya uyarlamıştır ve gitar versiyonu da vardır.
Var
ayrıca.
Ama gitar versiyonu aşağı yukarı kemana benziyor da.
Benziyor, evet.
Ama o Busoni bambaşka bir şey yapmış. Bence fazla müdahale etmiş.
Hı hı.
Ben keyifle dinleyemiyorum o eseri nedense. Hı. Yani Chaconne'u dinliyorum da o versiyonu dinleyemiyorum.
Evet.
Ama mesela Stokowski de orkestra için düzenlemiş. Mükemmel bir sonuca ulaşmış.
Hı hı.
Ya, parçaların özüne dokunmamakta yarar var. Bestecinin fikri daima önde kalmalı. Zaten müziğin çıkışında üç önemli kelime var. Tokar, kantar, sonar. Tokar dokunmak, kantar söylemek demek.
Kantar eden.
Evet. Sonar da tınlamak demek. Tokar daha ziyade işte fantaziler, tokatalar böyle melekelerini, ellerini gösterecek icracıların eserlerdir. Kantar'da ne kadar güzel sesi olduğu, nasıl güzel söylediğidir. Sonar da tınlamak, yani sonatlar çıkmış. Hı hı. Dikkat edersek ilk ikisi icracıyı öne iter. Ama evet. Sonuncusu müziğe öne iter. Evet. Ama sonardan sonat çıkmış, sonattan işte senfoniler, konçertolar. Evet. Bu demektir ki en doğurgan şey ve en tutulan şey yine de tınlamaktır.
Tınlamak değil mi?
Bu çok önemli. Önemlisi.
İşimiz evet. Tınıyla çünkü bizim.
Tabii tabii.
Siz ODTÜ Mimarlık Fakültesi mezunusunuz.
Evet.
Gitar hikayeniz nasıl başladı? Biraz önce Ekrem Hocam'a da sordum aynı soruyu. Çok merak ediyorum. Sizde gitardaki o büyü nasıl çekti sizi? Nasıl başladı?
Aslında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden önce ben Ankara Fen Lisesi'nde okudum.
Evet.
Ankara Fen Lisesi, o zamanki Ankara Fen Lisesi hakikaten rüya gibi bir okuldu. Fen Lisesi adı ama sosyal derslerde, işte spor dersleri de, müzik dersleri, resim dersleri de fen dersleriyle aynı ciddiyette yapılırdı. Ve ben ilk iki yıl resmi seçmiştim. Son yıl artık seçemezsin, başka bir şey seç dediler. Hı. Müziği seçtim. O kadar ciddi derslerdi ki hoca bizi hemen dedi bu hafta sonu. Kravatlarınızı takıyorsunuz, pantolonlarınızı ütüleyiyorsunuz, işte ayakkabılarınız temiz bir şekilde senfoni orkestrasına gideceğiz dedi. Gittik. Tabii benim için çok yabancı bir ortamdı. Böyle İsmet İnönü vardı mesela salonda.
Evet.
Hayretler içerisinde kaldım. İsmet İnönü 2-3 sıra önümde oturuyor. İşte böyle Atatürk ...den sadece bildiğim fraklı insanlar girdi.
Atatürk'ün heyecan frak. Verici tabii o
heyecan
fotoğraf.
Heyecan verici ama biraz da yabancı hissettim doğrusu. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra enstrümanlar hiç tanımıyorum. Küçük kemanlar, büyük kemanlar, daha büyük kemanlar, yere basma.
Bunlar ne?
Yere basma.
Bu kadarını görmemiştim. Bunlar ne? Diye.
Evet, ve mükemmel bir düzen içerisinde ve birazcık da yabancı hissettim kendimi. Ne elbiseler bana göre, ne enstrümanlar bana göre... Küçüldüm. Önümde İsmet İnönü oturuyor birkaç sıra falan. Derken üvertür bitti. Herkes alkışladı. Ben de alkışladım. Arkasından güler yüzlü esmer elinde gitarıyla birisi girince Allah bu bizim gitar dedim.
Bunu tanıdım.
Böyle çok dikkat kesildim. Ve o gitarı mükemmel böyle bir şeyle hani... konsantrasyonla, duyguyla dinledim. Rodrigo gitar konsertoydu. Ve gitarcının ne iş yaptığını merak ettim. Yani müziği meslek olabileceğini bile düşünmedim. Arkasından hocadan rica ettim. Beni gitarcıya götürdü. Meğerse gitarcı Venezuelalıymış. Alirio Diaz. Gitar tarihinin en önemli figürlerinden
evet,
birisi.
Çok önemli bir
tarz. Maestro dedim, ben gitara siz çalarken aşık oldum dedim. Ne yapmalıyım dedim. Aşık olduysan yolu yarlamışsın dedi.
Oo çok güzel.
Ne kadar kolaymış gitar çalmak dedim. Diğer yarısı ne dedim maestro. O da bana dedi ki disiplinli bir şekilde bu işin teorisini de bilen bir hocayla çalışmak.
Çalışmak. Ve hala çalışıyoruz.
Evet.
Ne kadar güzel.
Çok güzel. Çok güzel bir hikaye. Biraz daha müzik dinleyelim mi? Evet. İki parça arka arkaya dinleyelim bu sefer. Biraz zamanımız kısaldı çünkü. Siz anons eder misiniz?
Adio Querida.
Evet.
Bu bir seferat türküsü. Yani İberya'da doğmuş evet. Ama bizim ülkemizde yaşamış bir türkü.
Hı-hı. Arkasından.
Daha da... sonra da şimdi ben Urfalıyım.
Öyle mi?
Harfetiliyim. Ekrem de onu o kadar güzel çalıyor ki ben Ekrem'e bir eşlik edeceğim orada. Urfa'nın Etrafı isimli türküyü dinleyeceğiz. Thank you.
Evet, sevgili müzikte iz bırakanlar dinleyicileri, bugün stüdyomuzda iki virtüözü ağırladık. Sevgili büyük ustamız Ahmet Kanneci gitar virtüözü ve klarinet virtüözü Ekrem Öztan. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz, katıldığınız için, renk kattınız efendim. Şimdi de Ahmet Kanneci'den Süpürgesi Yonca'dan adlı türküyü dinliyoruz. Programımıza son iki parçayla son verelim istersen. Bora, sen onları sun lütfen.
Şostakoviç'in iki nolu valsi ve bir Meksika şarkısı Cielito Lindo.
Thank you.
Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Bora Ateşyakan.